Ayrım 9. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 112. 13. Ergenlik sıkıntıları. Ergenlik devrimi, gençliğin o bilinen huzursuzluklarıyla geçirdim. İçimde iki büyük canavar uyanmıştı. Tenimden ibaret leopar ve insanın ciğerini yiyip, yedikçe acıkan, doymak bilmez kartal, yani akıl. Daha çok küçük, 3-4 yaşlarımdayken doğumun sırrını çözme konusunda müthiş bir meraka kapıldım. Anama, teyzelerime soruyordum. Çocuklar nasıl doğar? Birden evin içine nasıl girerler? Nereden gelirler? Kendi kendime şöyle diyordum. Herhalde yeşil bir ülke vardır, bu belki de cennettir. Çocuklar kırmızı lale gibi orada filizleniyorlardı. Ve ara sıra bir baba cennete girer, birini koparıp eve götürür. Bunu kafamda evirip çeviriyor ama pek de inanamıyordum. Annem de teyzelerim de bana ya cevap vermiyor ya da masal anlatıyorlardı. Ama ben onların umduklarından fazlasını anlıyor, kendim de çok şey tahmin ediyor ama inanamıyordum. O sıralarda komşumuz Kira Katina henüz genç yaştayken ölüp de kadıncağızı sırt üstü uzanmış halde kapısından dışarı çıkardıklarını, arkasından birçok adamın gittiğini, aceleyle dar bir sokağa saptıklarını ve yok olduklarını görünce korktum. Neden onu alıp götürdüler diye sordum. Nereye götürüyorlar onu? Öldü, öldü diye cevap veriyorlardı. Öldü mü? Öldü ne demek? Ama kimse açıklamıyordu. Evin bir köşesine, kanepenin arkasına saklandım, bir yastık aldım, yüzümü örttüm ve ağlamaya başladım. Acımaktan ve korkudan değil, anlamadığım için. Ama birkaç yıl sonra öğretmenim Karasakis öldüğü zaman ölüm beni hayrette bırakmaktan çıkmıştı. Ne olduğunu anlar gibi oldum, sormadım. Bu ikisi, doğum ve ölüm, önceleri çocuk ruhunu altüst eden bir sır olmuştur. Bu iki kapalı kapıya açılsınlar diye nazik yumruğumu vurmaktaydım. Baktım ki birinden medet ummak faydasız. Herkes susuyor ya da benimle alay ediyordu. Ne öğreneceksem tek başıma öğrenecektim. Ten yavaş yavaş uyanıyor. Önsezilerle bulutlardan meydana gelen krallığım sağlamlaşmaya başladı. Sokak konuşmalarını duyuyor, ne anlama geldiklerini pek anlamıyor ama bazılarının esrarengiz, yasak, hazla dolu olduklarını seziyordum. Yani bu sözleri ayırt ediyor ve unutmamak için içimden kerelerce tekrarlıyordum. Ama bir gün bir hata işleyip bu sözlerden birini yüksek sesle ağzımdan kaçırdım ve annem duydu, irkilerek yerinden fırladı. ''Kim söyledi sana o kötü sözü?'' diye bağırdı. ''Bir daha duymayayım.'' Mutfağa girdi, dövülmüş biber aldı, bir güzel ağzıma sürdü. Çığlığı bastım, ağzım yanıyordu, yine de gizlice bu sözleri inadına söylemeye ant içiyordum. Ama içimden söylemeye... Çünkü bunları söylerken duyduğum sevinç büyüktü. O zamandan beri tüm yasak sözcükler dudaklarımı yakar ve biber kokar. Bunca zamandan ve onca günahtan sonra. Eskiden Girit'te ergenlik çok genç uyanır, utanç içinde kızarır, pek çok maskenin ardına gizlenirdi. Benim ilk maskem dostluk oldu. Kısa boylu, şişman, çarpık bacaklı, atletizm bakımından ağır, entelektüel hiçbir merakı olmayan bir oğlan. Her gün birbirimize ateşli mektuplar veriyorduk. Mektubu olmadığı zaman içime bir gariplik çöküyor ve çoğu kez de ağlamaya başlıyordum. Evlerinin çevresinde dolanıyor, kendisini gizlice izliyor, ortaya çıktığını gördüğüm zaman soluğum kesiliyordu. Ten uyanmış ama henüz kadınla erkek arasındaki farkı ayıramamıştı. Ama bir kızla olacağına, bir erkek çocuğuyla ilişki kurmak bana daha tehlikesiz ve daha dürüst görünüyordu. Bir kadınla karşılaştığımda tuhaf bir antipati, tuhaf bir korku hissederdim. Rüzgar esip de eteğinin uçları biraz kıpırdadı mı, birden utanç ve nefretle kıpkırmızı kesilerek başımı öteye döndürüyordum. Bir gün öğle vakti olmalıydı, yakıcı bir güneş vardı, dar ve gölgeli bir sokaktan geçerek eve gidiyordum. Birden sokağın öteki başında bir Türk kadını belirdi ve önümden geçerken çarşafını aralayıp bana çıplak göğsünü gösterdi. Dizlerim kesildi, sendeleyerek eve vardım ve kurnaya eğilerek kustum. Aradan uzun yıllar geçip de eski bir çekmecede o arkadaşımın mektuplarını görünce ürperdim. Tanrım ne ateş ve ne masumluktu o. O çirkin yüzlü, kaba yapılı okul arkadaşımla birlikte mavi yeşil gözlü, ince kemikli ve sıkı ağızlı başka bir arkadaşı da aramıza alarak bir yaz mevsimi, sıcak bir havada yeni bir dostluk derneği kurduk. Gizli toplanıyorduk, karşılıklı yemin ettik, tüzükler imzaladık ve hayatımız için şu amacı belirledik. Bütün hayatımız boyunca uzlaşma bilmeden yalana, köleliğe ve haksızlığa karşı savaşacaktık. Dünya bize yalancı, adaletsiz, namussuz göründü ve biz üçümüz onu kurtarma görevini üzerimize aldık. Bütün öğrenci arkadaşlarımızdan ayrılıyor, hep üçümüz beraber oluyor, bizi amacımıza ulaştıracak planlar kuruyorduk. Her birimiz savaşacağımız alanı bölüştük. Ben tiyatro yapıtları yazacaktım, arkadaşım tiyatrocu olup onları oynayacak, matematiğe tutkusu olan üçüncümüz de makinist olup büyük bir icatta bulunacaktı. Dostluk Derneği'nin şubelerini artıracak, böylelikle fakirlere ve haksızlığa uğramış olanlara yardım edebilecektik. Bu büyük an gelinceye kadar yeminimize sadık kalmak için elimizden geleni yapıyorduk. Yalan söylemiyor, tenha bir sokakta rastladığımız Müslüman çocuklarını dövüyorduk. Yakalarla kravatları çıkarmıştık, mavi çizgili beyaz fanilalar giyiyorduk. Bunlar Yunan bayrağının renkleriydi. Bir kış akşamı limanda ihtiyar bir Türk hamalı gördük. Bir köşeye büzülmüş titriyordu. Artık gece olmuştu. Kimse bizi görmüyordu. Birimiz fanilasını, öteki gömleğini, üçüncümüz de yeleğini çıkarıp ona verdik. Adama sarılmak da istiyorduk ama yapamadık. Üzüntülü ve utanç içinde yanından ayrıldık. Çünkü görevimizi tam olarak yerine getirmemiştik. Arkadaşım bir teklifte bulundu. Geri dönüp onu bulalım. Gidelim. Koşarak döndük, ihtiyar hamalı bulup kucaklamak üzere aradık ama gitmişti. Başka bir gün Castro'dan ünlü bir avukatın zengin bir genç kadınla nişanlandığını ve pazar günü düğünlerinin olacağını öğrendik. Ama bu arada Atina'da öğrenciyken evlenme vaat ettiği fakir ve çok güzel bir kız Atina'dan çıka gelmişti. Ben bu skandalı öğrenir öğrenmez bizim Dostluk Derneği üyelerini toplantıya çağırdım. Üçümüz de babamın evindeki odamda heyecanlı bir toplantı yaptık. Derneğimizin tüzüğüne göre böyle bir haksızlığı kabul edemezdik. Neler yapabileceğimizi saatlerce tartıştık ve sonunda karar verdik. Üçümüz birden metropolite çıkacak ve ahlak dışı olan bu hareketi şikayet edecektik. Aynı zamanda Dostluk Derneği imzasıyla avukata da bir yazı yazarak Doretta, Atinalı kızın adı buydu ile evlenmediği takdirde Tanrı'ya ve bize verecek hesabı olacağını bildirdik. En iyi elbiselerimizi giydik, metropolite çıktık. Zayıf, verimli, çok kötü durumda bir ihtiyardı. Konuşurken soluğu kesiliyor ama gözleri yanan kömürler gibi parlıyordu. Masanın üstünde bir İsa heykeli vardı. Al yanaklı, iyi beslenmiş, saçları taranmış bir İsa ve karşıda bir Ayasofya taş basması. Metropolit bize hayretle baktı. "Ne var çocuklar?" dedi. Üçümüz birden cesaret bulalım diye soluk soluğa bağırdık. Büyük bir haksızlık peder, büyük bir haksızlık oluyor. Metropolit öksürdü, mendiline tükürdü alaylı bir tavırla. Büyük bir haksızlık mı dedi. Peki size ne? Öğrenci değil misiniz? Derslerinize bakın siz. En iyi konuşan arkadaşım söze başladı. Çok saygıdeğer peder. Ve bütün hikayeyi, o toplumsal skandalı kendisine anlattı. Arkadaşım sözlerini şöyle bitirdi. Uyuyamayacağız saygıdeğer peder. Bu haksızlık düzeltilmeden derslerimize bakamayız biz. Avukatın Doretta ile evlenmesi gerekir. Metropolit tekrar öksürdü, gözlüklerini taktı, uzun uzun bize baktı. Yüzünde garip bir acının belirdiği duygusuna kapıldık. Üçümüz de acı içinde bekliyorduk. Sonunda ağzını açtı. Gençsiniz dedi, henüz çocuksunuz. Acaba Tanrı bana 15-20 yıl sonra haksızlığa ne gözle bakacağınızı görecek kadar ömür verecek mi? Sustu, biraz sonra kendi kendine konuşuyormuş gibi, hepimiz bu şekilde başlarız dedi. O zaman ben metropolitin sözü başka yola soktuğunu görerek, saygıdeğer peder dedim, bu haksızlığı önlemek için ne yapalım, bize bir yol gösterin. Ben ve arkadaşlarım, ateşe atılmamızı da söyleseniz atılırız, yeter ki hak galip gelsin. Metropolit ayağa kalktı. Hayır duam üstünüze olsun dedi ve elini öpelim diye bize uzattı. Siz görevinizi yaptınız, gerisi benim işimdir. Sevinç içinde ayrıldık. Arkadaşım koşarak sağında ve solunda bulunan bizlere sarıldı. Ertesi cuma günü avukat zengin kızla evleniyordu. Daha sonra da öğrendik ki metropolit kendisine yaptığımız ziyareti ve ısrarımızı dostlarına anlatıyor ve gülmekten kırılıyormuş. Elimize geçen bütün romanları okuyorduk. Kafamız alevleniyor, hayalle gerçek ve şiir arasındaki sınırlar soluklaşıyor ve biz insan ruhunun her şeyi anlayıp kotarabileceğini zannediyorduk. Ama aklımın nasıl açılıp gerçeğin sınırlarına yer değiştirdiğini ne kadar hissediyorsam yüreğime o kadar acı doluyor ve taşıyordu. Hayat bana çok darmış gibi geliyor, beni içine almıyor, ölümü istiyordum. Yalnız ölüm sonsuzmuş ve beni içine alabilirmiş gibi geliyordu. Hatırlıyorum, bir gün parlak bir güneş vardı, ben bedenimi sağlam ve mutlu hissetmekteydim. Uzun, umutsuz bir de mektup yazmıştım. Vasiyetname gibi bir şey. Dünyaya veda ediyordum. Ama arkadaşım vazgeçti. Ben de yalnız gitmek istemiyordum. Kararsız, anlamsız bir acı bana öyle derinden egemen olmuştu ki gün oluyor, arkadaşımı bile kabul edemeyip güneş batarken yalnız başıma sokağa çıkıyor ve Venedik surlarında denizin tepesinde geziniyordum. Hava nasıl da kutsaldı. Denizden nasıl serin ve hafif bir rüzgar esiyordu. Gevşek saçlarına ipek kurdeleler bağlamış dolaşan genç kızlar, çıplak ayakları ve kız gibi ince acıklı sesleriyle yaseminler ve eğlencelikler satan Türk çocukları. Baba Laris kahvenin sandalye ve masalarını deniz kenarına diziyor, beyler hanımlarıyla, gençler de nişanlılarıyla gelip kahve kaşıkta tatlı. Genellikle bu tatlı mastikadır. Sakızlı, koyu kıvamda şekerden yapılmış beyaz tatlı. Bir kaşık içinde bir bardak su ile beraber ikram edilir. Ve somata ısmarlıyor, karnı tok, sırtı pek memnuniyetle gün batımını izliyorlardı. Ama ben hiçbir şeyi görmüyordum. Ne masmavi sonsuz denizi, ne uzaktaki Aya Pelagia burnunu, ne tepesinde ufacık, beyaz yumurtaya benzeyen küçük Stavromenos kilisesiyle piramide andıran Strumbula dağını, ne de kızlı erkekli nişanlıları. Gözlerim benim olmayan yaşlarla bulanıktı. Çünkü o yıl fizik öğretmenimiz ruhumda mayalanan iki korkunç sırrın üzerindeki perdeyi açmıştı. Öyle sanıyorum ki o zaman bende açılmış olan bu iki yara hala kapanmamıştır. Birinci korkunç sır şu idi. Dünya sandığımız gibi evrenin merkezi değildir. Güneş ve yıldızlı gökyüzü durmadan dünyamızın çevresinde dönmektedir. Gezegenimiz Samanyolu'nun bir kıyıcığına fırlatılmış ve uşak gibi güneşin çevresinde dönen küçük, önemsiz bir yıldızdan başka bir şey değildir. Yani toprak anamızın başından kraliçelik tacı düşmüştü. Birinci korkunç sır şu idi. Dünya sandığımız gibi evrenin merkezi değildir. Güneş ve yıldızlı gökyüzü durmadan dünyamızın çevresinde dönmektedir. Gezegenimiz Samanyolu'nun bir kıyıcığına fırlatılmış ve uşak gibi güneşin çevresinde dönen küçük, önemsiz bir yıldızdan başka bir şey değildir. Yani toprak anamızın başından kraliçelik tacı düşmüştü. Acı ve büyük bir üzüntü kapladı beni. Toprak anayla beraber gökyüzünün tahtından biz de yuvarlandık. Yani dünyamız göğün ortasında hareketsiz bir hanımefendi gibi dururken etrafında yıldızlar saygıyla dönmüyor, yüzyıllardan beri didiklenmiş büyük ateşlerin kaosun içinde kovalanıp dönüp duruyordu. Nereye gidiyordu? Kendisini nereye götürüyorlarsa? Biz de bağlı, biz de uşak olarak onunla birlikte gidiyorduk. Güneşin kendisi de bağlıydı, o da izliyordu. Kimi? Öyleyse öğretmenlerin şimdiye kadar bize utanmadan yutturdukları masallar neydi? Tanrı güneşi, ayı dünyanın süsleri olarak yaratmış, üstümüze avize olarak bizi aydınlatsın diye gökyüzünü asmışmış. İlk yara buydu. İkincisi de şu. İnsan Tanrı'nın sevgili, ayrıcalıklı yaratığı değildi. Tanrı ona soluğuyla üflemiş, ona ölümsüz bir ruh vermemişti. O da sonsuz hayvanlar zincirinin bir halkası, maymunun torunu, torununun torunuydu. Ve biraz derimizi kazıyacak olursan, ruhumuzu biraz eşelersen, altında ninemiz maymunu bulursun. Duyduğum acıyla hırs dayanılmaz şeylerdi. Tek başıma deniz kıyısı ya da tarlalardaki yollara dalıyor, hızlı hızlı yürüyor, yorulayım da dinleneyim diye hızla yürüyordum. Gidiyor gidiyor soruyordum. Başım açık, gömleğim açıktı çünkü boğuluyordum. Ne diye bunca yıl bizi aldatmışlardı? Kendi kendime hem konuşuyor hem yürüyordum. Neden biz insanlara ve anamız toprağa kral tahtları kursunlar da sonra yıksınlar? Yani dünyada biz insanlar da değersiz ve bir gün gelecek hepimiz gebereceğiz, öyle mi? İçimden bağırdım. Hayır, hayır, hayır, ben kabul etmiyorum. Kaderimize vurmalı, bir kapı açıp da kurtulacağımız zamana kadar dövmeliyiz. Dayanamadım, bir akşam bize bu korkunç sırları açıklamış olan fizik öğretmenimizi bulmak üzere evine gittim. sarı benizli, az konuşan, sözleri acı, soğuk bakışlı, ince alay dolu dudakları olan bir adamdı. Çok zeki, çok kötüydü, alnı dardı ve saçları neredeyse kaşlarına değecekti. Gerçekten hasta bir maymuna benziyordu. Kırık dökük bir koltukta kitap okuyordu. Bana baktı, heyecanımı anlamış olmalıydı. Çünkü bana alaylı bir tavırla gülümsedi. ''Nasıl oldu da geldin?'' dedi. ''Herhalde bana söyleyecek önemli bir şeyin olmalı.'' Ben heyecanla, ''Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim ama,'' dedim, ''gerçeği öğrenmek istiyorum.'' Öğretmen alaylı, ''Hangi gerçeği?'' dedi. ''Başka bir şey yok mu? Sen fazla şeyler istiyorsun gibime geliyor delikanlım. Hangi gerçeği?'' ''Toprağı almış, üflemiş.'' ''Kim?'' ''Tanrı.'' İnce dudaklarından kötü, kuru, keskin bir gülüş döküldü. Bekliyordum ama öğretmen küçük bir kutu açmış, içinden bir karamela almış, onu geveliyordu. ''Bir şey söylemiyorsunuz bay öğretmen,'' diyebildim. O karamelayı ağzının içinde evirip çevirerek, ''Yanıtlayacağım,'' diye karşılık verdi. Bir süre daha geçti, ben yine sormak cesaretini gösterdim. ''Ne zaman?'' ''10 yıl sonra, belki 20 yıl sonra, ufacık beynin beyin olduğu zaman, şimdi henüz çok erken, git.'' Şöyle bağırmak istedim. ''Acı bana bay öğretmen, gerçeği söyle, bütün gerçeği.'' Ama soluğum kesilmişti. Öğretmen tekrar ''Git'' dedi ve kapıyı gösterdi. Çıkışta yolun köşesinde bize din dersi veren manastır başrahibine rastladım. Sevimli, tombul, sağır, evliya gibi bir adamdı. Uzaktaki bir köyde yaşayan anasını büyük bir ihtirasla severdi ve sık sık bize onu düşünde gördüğünü söyler, gözleri sulanırdı. Kıt beyinlinin biriydi ve fazla bekarlıktan galiba o da sulanmıştı. Dersinin bittiği ve zilin her çalınışında eşikte duraklar döner ve tatlı, yalvaran sesiyle öğütte bulunurdu. ''Özellikle evlatlarım, soyunuzu ebedileştirin.'' Biz de kahkahayı basarak duysun diye ona bağırırdık. ''Merak etmeyin, merak etmeyin bay öğretmen, siz merak etmeyin.'' Bu öğretmen hiç hoşuma gitmiyordu. Koyun gibi bir beyni vardı. Meliyor ve hiçbir huzursuzluğumu yatıştıramıyordu. Bir gün bize inanıyorum duasını öğretirken muzaffer bir eda ile parmağını kaldırdı. ''Bir tanrı vardır, bir.'' Çünkü inanıyorum demek, bir tanrıya inanıyorum demektir. Eğer iki tane olsaydı, iki tanrıya inanıyorum denirdi. Ona hepimiz acıdık. Hiçbirimizde kendisine karşı koyacak katılık yoktu. Ama başka bir gün kendimi tutamadım. Bize Tanrı'nın kaderi mutlak olduğunu öğretiyordu. Kalemimi kaldırdım. ''Bay öğretmen'' diye sordum. ''Yani Tanrı şu kalemi asla olmayacak hale sokabilir mi?'' Zavallı başrahip bir an düşündü, yüzü kızardı, cevap bulmaya çalışıyordu. Bulamayınca masadaki kutuyu yakalayıp suratıma fırlattı. Böbürlenince bir ciddilikle, ''Bu yanıt değildir.'' dedim. Beni 3 gün okuldan kovdu ve aynı akşam gidip babamı buldu. ''Oğlun'' dedi, ''itaatsiz ve küstahtır. Bu çocuğun sonu iyi olmayacak. Gemlerini kısman lazım.'' Ne yaptı? ''Şunu ve şunu.'' Başrahip babama hepsini anlattı. Babam omuzlarını kaldırdı. ''Yalnız yalan söylerse ve onu döverlerse beni ilgilendirir. Geri kalan ne varsa erkektir, ne isterse yapsın.'' Uzatmayayım, yolda bu başrahibe rastladım. Görür görmez selam vermemek için yüzümü öteye döndürdüm. O sırada kızgındım. Artık bunun ve bunun sınıfından olanların hepsinin bunca yıldır bizimle alay etmiş olduklarını ve insan mücadelesinin daha kutsal olduğunu biliyordum. İki şimşeğin beynimi yırtmış olduğu günlerdeki geceler neydi? Artık uyuyamıyordum. Gece yarısı yatağımdan fırlıyor, gıcırdamasını da duymasınlar diye yavaş yavaş merdivenden aşağı iniyor, hırsız gibi sokak kapısını açıyor, kendimi dışarı atıyordum. Kastro'nun dar sokaklarında dolaşırdım. Ortalık ıssız, kapılar kapalı, ışıklar sönüktü. Uyuyan şehrin sakin soluyuşunu dinliyordum. Yalnız ara sıra kapalı bir pencerenin altında bazı sevdalılar gitar ve lafta ile kantat söylüyor ve aşık iniltileri sırf şikayet ve yalvarma halinde evin damının üstüne kadar yükseliyordu. Bunu mahallenin köpekleri de duyuyor ve uyanarak onlar da havlıyordu. Ama ben sevdalarla kadınlardan nefret eder, kendi kendime düşünürdüm. Nasıl olur insanlar şarkı söylerler ve nereden gelip nereye gittiğimizi ve Tanrı'nın ne olduğunu öğrenmek için yürekleri titremez? Aceleyle oralardan uzaklaşır, setlere varır ve soluk alırdım. Aşağıda kapkaranlık azgın deniz kudurmuş bir halde surlara saldırır, onları yerdi. Dalgalar setlerin üzerinden aşar, alnımı, dudaklarımı ve ellerimi ıslatır, serinlerdim. Denizin tepesinde saatlerce durur, toprağın değil, bunun anam olduğunu, acılarımı yalnız onun anlayabildiğini ve uyuyamadığını hissederdim. Bu yüzden vuruyor, vuruyor, göğüslerini dövüyor, özgürlük istiyor, önünde yükselen duvarları yıkmaya ve geçmeye çalışıyor. Kara sakin, sağlam, basit ve çalışkandır. Çiçek açar, meyve verir, solar ama korkuya kapılmaz. Kendisi istese de, istemese de ilkbaharın bağrından fışkıracağını bilir. Ama benim anam deniz emin değildir. O çiçek açmaz, meyve vermez. Gece gündüz iç çeker ve didinir. Ben onu duyuyordum, o beni duyuyordu, birbirimize avutuyor, birbirimize cesaret veriyorduk. Artık sabah yakındı, insanlar uyanacak ve bizi göreceklerdi. Onun için aceleyle eve dönerdim. Yatağıma uzanırdım, acı, tuzlu bir mutluluk tüm bedenimi kaplardı. Topraktan değil de denizin suyundan yapılmış olduğuma sevinirdim. Evimizin yakınındaki bir komşunun bir maymunu vardı. Edepsiz, kırmızı kıçlı ve insan gözlüydü. İskenderiye'de dost olduğu ihtiyar bir bey kendisini hatırlasın diye ona hediye etmişti. Her gün geçtiğimde onu eşikte bir rahlenin üstünde büzülmüş bulurdum. Bitlerini ayıklar, kaşınır, fıstık açar, bunları gevelerdi. Ben önceleri durur, ne yaptığına bakar gülerdim. Bana insan karikatürü, neşeli, utanmaz, gizlisi olmayan, insanın kuşkusuzca bakıp gülmesi gereken bir yaratık olarak görünürdü. Ama şimdi korkuya kapılıyor, yol değiştiriyor, ona bakamıyordum. İnsanın ne olduğunu ortaya çıkarıyordu. Benim ninem bu mu? Utanıyor, kızıyor, içimde bir krallığın devrildiğini hissediyordum. Benim en önceki, ta önceki ninem bu mu? Bunlar mı benim köklerim? Yani beni Tanrı doğurmadı, elleriyle yaratmadı, üzerime soluğunu üflemedi. Yalnızca maymun türü, spermasını maymundan maymuna geçirerek mi doğurdu? Yani ben Tanrı'nın oğlu değil, maymunun oğlu muyum? Hayal kırıklığımla iç sıkıntım aylarca sürdü. Kim bilir, belki bunlar hala da devam ediyordur. Bir tarafta maymun, öte tarafta başrahip. Aralarına ise kaosun üstüne bir ip gerilmişti. Ben de ipin üstünde sallana sallana korkuyla ilerliyordum. Güç anlardı bunlar. Tatil gelmişti, eve kapanmıştım. Hayvanlar, bitkiler, yıldızlarla ilgili bir sürü kitap ödünç almış, gece gündüz bunların üzerine eğilmiş haldeydim. Susamış olup da dereye yüzü koyun kapanan ve su içen biri gibiydim. Dışarı çıkmıyordum. Mahsus başımın yarısını tıraş ettiriyor. Arkadaşlar gezmeye gidelim diye beni almaya geldiklerinde yarı tıraşlı başımı onlara gösteriyordum. Görüyorsunuz diyordum. Bu halde dışarı çıkamam. Sonra tekrar kendimi okumaya veriyor. Uzaklaşırken benimle alay eden arkadaşların gülüşlerini işitiyor ama aldırmıyordum. Ve içime ne kadar çok bilgelik dolarsa yüreğim de ayrı oranda acıyla dolup taşardı. Başımı kaldırıyor, maymunun çığlıklar atışını duyuyordum. Bir gün ipinden kurtuldu, eve girdi, ambere tırmandı ve birden gözlerimi kaldırınca dalların arasından beni gözetlediğini gördüm. Ürperdim. Böylesine insanca gözü hayatımda görmemiştim. Çapkınlık ve alayla dolu bir göz ve yuvarlak siyah bir kafa hareketsiz bana dikilmişti. Kalktım, kitapları attım. Çıkar yol değil bu diye bağırdım. İnsan doğasına aykırı davranıyor. Gölge yerine teni çiğniyorum. Hayat tendir, ben açım. Pencereden eğildim, maymuna bir ceviz attım. Havada kaptı, dişleriyle kırdı, kabuklarını ayırdı ve doymak bilmez bir hareketle gevelemeye, bana alaycı bir gözle bakmaya ve çığlıklar atmaya başladı. İnsanlar ona şarap içmeyi öğretmişlerdi. Kilere koştum, bir tas şarap doldurdum, pencerenin kenarına bıraktım. Maymunun burun delikleri hırsla oynadı, bir hamle yaptı, pencerenin alt tarafına oturdu, ağız kısmını tasın içine soktu ve içmeye, memnunluktan dilini şapırdatmaya başladı. Sonra ellerini omuzlarıma attı, bana sarıldı, artık bırakmak istemiyordu. Sıcaklığını boynumda hissediyordum. Şarap ve pislik kokuyordu. Bıyığındaki tüyler burun deliklerime giriyordu. Ben gıdıklanıyor ve gülüyordum, oysa bütünüyle bana yaslanmış, insan gibi içini çekmekteydi. İkimizin sıcaklığı birleşti. Maymunun soluğu yavaş yavaş benimkini izliyordu. Dost olduk. Geceleyin ayrılıp da ipine döndüğü zaman siyah bir melekle kucaklaşmışım gibi geldi. Pencereden dört ayaklı, tüylü bir tanrının kara bir meleği uzaklaşıyordu. Ertesi gün akşama doğru kafamda tasarlamaksızın limana bir balıkçı meyhanesine indim. Şarap ve meze olarak kızartılmış izmarit ısmarladım ve içmeye başladım. Üzüntülü mü, kızgın mı, neşeli miydim bilmiyordum. Maymun, tanrı, yıldızlı gökyüzü, insan gururu, içimde hepsi birbirine karışmıştı. Umudum şaraptaydı sanki, o halledecekti işi. Bir köşede atıştıran birkaç ünlü bekri, sandalcı ve hamal bana bakıp güldüler. Bir tanesi, ağzı hala süt kokuyor ama bize gösteriş yapıyor dedi. Başka bir tanesi, babasını taklit ediyor ama dedi, petka ister. Ben bunu duyunca alevlendim. Hey hemşeriler dedim, gelin sizi sarhoş edeyim. Gülerek yanıma geldiler. Bardakları silme dolduruyordum. Artık mezesiz bir yudumda ve katıksız içiyorduk. Onlar nispet edercesine bana bakıyorlardı. Konuşmuyor, şarkı söylemiyor, doluları boşaltıyorduk. Birimiz ötekine bakıyor ve bir an önce yere sermeye çalışıyorduk. Girit gururu alevlenmişti. Bıyıklı yabaniler bıyıksız birinin kendilerini yenmesinden utanıyorlardı ama birbiri arkasından serilmekteydiler. Bense ayıktım. Anlaşılan acım o kadar büyüktü ki şarabı yeniyordu. Ertesi akşam yine, ertesi akşam da. Castro'da adım Bekri'ye çıktı ve her akşam limandaki berduşlar ve hamallarla arkadaşlık ettiğim dedikoduları yayıldı. Eski arkadaşlarım böyle düştüğümü görmekle seviniyorlardı. Uzun zamandır arkadaşlarımı istemediğim, içeri kapanıp okuduğum ya da son zamanlarda cebimde bir kitapla tek başıma dolaştığım için beni çekemez hale gelmişlerdi. Ben onlarla oynamıyor, çeneyi yarıştırmıyor, kızlara kur yapmıyordum. Alaylı bir tavırla, başı yıldızlara çarpıp parçalanacak diyerek bana nefretle bakıyorlardı. Ama şimdi Castro'nun kıçı çıplaklarıyla içki içip açıldığımı görünce sevindiler. Bana yaklaşıyor, belki de sevmeye başlıyorlardı ve bir cumartesi akşamı 21'in savaşçıları tabelasını taşıyan Castro'nun iyi bir gece kulübünde bana tuzak kurdular. O günlerde yeni numaralar, Romanyalılar, Fransızlar gelmiş, aklı başında aile reislerini baştan çıkarıyorlardı. Her cumartesi akşamı yarı karanlık olan yasak cennete gizlice süzülüyor, en kenar masalarda utana utana oturuyor, tanıdık biri görür mü diye çevrelerine bakıyor, ellerini çırparak dansözleri yanlarına getiriyorlardı. Bunlar boyanmış mis kokular sürülmüştü. Adamların dizlerine oturuyorlardı. Böylece zavallı namuslu aile reisleri kısa bir süre için erdemin dırdırlarıyla kavgalarını unutuyorlardı. Arkadaşlar beni ortalarına aldılar, içki ısmarladılar, gevrek, orta yaşlı, okul görmüş, düğmesi açık, ipekli bluzundan terli göğüsleri taşan Romanyalı bir kadın da yanımıza geldi. Bardağımı dolduruyorlardı. İçiyor, buruk kadın kokusunu soluyor, içimdeki maymunun uyandığını duyuyordum. Keyiflendim, şantözün ufacık kundurasını yakaladım, içine şampanya dolduruyor ve içiyordum. Ertesi günü bütün Castro'da bir fısıltı başladı. Aziz adam Bilge Süleyman burnu havada ukala, pavyonda sabahlamıştı, sarhoş olmuş, dansözün kundurasıyla içki içmişti. Dünyanın sonu. Yeğeninin davranışından utanan amcalarımdan biri koşarak haberi babama ulaştırdı. Ama babam, iyi ya erkekleşmiş demektir diye karşılık verdi. Şimdi yapması gereken tek şey şantöze bir çift kundura almaktır. Ben de içimden seviniyordum çünkü kuralları çiğniyor, başrahiplerden ve umacı emirlerinden kurtuluyor, kıllı atımın sağlam izlerinden gidiyordum. Yokuş aşağı inmeye başlamıştım, hoşuma gidiyordu bu. Lisenin son yılıydı. Başrahibin erdem kavramının üzerine huzur içinde yerleştiğini gördükçe ondan nefret ediyordum. Hem bu hayattan hem de ötekinden emindi adam. Bu koyun biz kurtlara merhametle bakıyordu. Buna tahammülüm yoktu. Onun sükunetini bozmam, kanında bir fırtına yaratmam, yüzünü kaplamış olan bu budalaca gülümseyişi yok etmem gerekti. Bir sabah kötü bir davranışta bulundum. Ona küçük bir pusula yolladım. Anan ağır hasta ölüyor. Koş da sana hayır duada bulunsun. Gönderdim ve sükunetle okula gidip beklemeye başladım. Başrahip o gün derse gelmedi. Ertesi günde, daha ertesi günde. 5 gün sonra tanınmayacak bir halde döndü. Yüzü şişmişti. Bir egzama yüzünün biçimini değiştirmiş, boynuna ve koltuk altlarına inmişti. Durmadan kaşınıyordu. Bedeni yanıyor, konuşamıyordu. Zil çalmadan sınıftan çıktı. 3 ay yatakta kaldı. Bir sabah şişleri inmiş, bitkin, yüzü hala yara izleriyle dolu geldi. Duygulu bir tavırla bize baktı. Gülücüğü yine bütün yüzünü kaplamıştı ve ilk sözleri şunlar oldu. Annemin ölmek üzere olduğu notunu yazan eli yöneten Yüce Tanrı ıstırap çekerek insanlığa borcumu ödeme imkanı sundu bana. Ben bozuldum, erdemi yenmek bu kadar güç mü yani? bir an için içimden ayağa kalkıp günahkarım diye bağırmak geçti. Ama birden alaycı, kötücül bir ses yükselerek, köpeksin sen, başrahip köpeği, seni dövüyorlar, sense kendini döven eli yalıyorsun dedi. İyi yapmıştım, pişman olmayacaktım. Ertesi günü Dostluk Derneği'nin üyelerini davet ettim. Artık kafamız aydınlanmış olduğuna göre dünyanın kafasını aydınlatmanın da görevimiz olduğunu kendilerine söyledim. Dostluk Derneği'nin büyük görevi bu olmalıdır. Nereye gider, nerede durursak her sözümüz, her hareketimiz bir ve tek amaç gütmelidir, aydınlatma. Ve aydınlatma işi başladı. Liseyi bitirmiştik, serbesttik. Beni politikacı yapmak isteyen babam vaftiz töreni için bir köye gönderdi. İki arkadaşımı da yanıma aldım. Bir köyü aydınlatmamız için iyi bir fırsattı bu. Vaftizden hemen sonra sofraya oturduğumuz ve eğlence başladığı sırada korkusuz olan arkadaşım fayrap etti ve köylülere nutuk çekerek onları aydınlatmaya başladı. Önce insanın kökeninden söze girişti. En eski atamız dedi, maymundur ve biz Tanrı'nın ayrıcalıklı yaratıkları olduğumuz için böbürlenmemeliyiz. Papaz bütün konuşma süresince gözleri fal taşı gibi arkadaşımı dinliyor, konuşmuyordu. Ama aydınlatma işi bitince papaz acıyan bir tavırla başını salladı. Beni bağışla oğlum dedi, ama konuştuğun sürece sana baktım. Belki bütün insanlar senin dediğin gibi maymundan geliyordur. Yalnız affedersin ama sen doğrudan doğruya eşekten geliyorsun. İrkildim. İlk kez görüyormuş gibi arkadaşıma bakıyordum. İri sarkık çenesi, kafasından uzak kocaman kulakları, sakin kadife gibi gözleriyle şimdiye kadar nasıl olmuş da fark etmemiştim. Gerçekten eşeğe benziyordu. İçimde bir zemberek boşandı. O günden itibaren arkadaşıma bir daha mektup yollamadım ve onu kıskanmaktan vazgeçtim. Sonraki günlerde köyler ya da kasronun içinde dolaşarak dünyayı aydınlatmak isterken bize Allahsız mason satılmış diye bağırıyorlardı. Yavaş yavaş nereden geçersek yuh çekmeye ve limon kabukları atmaya başladılar. Ama biz küfürlerin ve limon kabuklarının arasından gerçeğin hatırı için acı çekiyoruz diye kasılarak ve memnun bir halde geçiyorduk. Her zaman böyle olmamış mıdır? Teselli olsun diye birbirimize böyle diyorduk ve yüce bir düşünce uğruna insanın ölmesini mutluluktur. Bir gün üç arkadaş Kastro'dan 2 saat ötede bağlarıyla ün yapmış zengin bir köye bir gezinti yaptık. Söylediklerine göre tanrıların ve insanların babası Zeus'un gömülü bulunduğu kutsal Yuhta Dağı'nın eteğinde uzanan bir köydü bu. Ölü tanrı yattığı taşların altında bile hala güçlüydü, üzerindeki dağı değiştiriyordu. Kayalara yer değiştirtmiş, onlara tersine dönük kocaman bir baş biçimi vermişti. İnsan bunun alnını, burnunu, pınarlarla, keçi boynuzu ve zeytin ağaçlarından oluşmuş ovaya kadar uzanan sakallarını açıkça fark ediyordu. Kâşif olup Dostluk Derneği'ni zenginleştirmek isteyen üçüncü arkadaş, ''Tanrılar da ölüyor.'' dedi. Ben yanıtladım, ''Tanrılar ölür ama tanrılık ölümsüzdür.'' Arkadaşlar, ''Anlamıyoruz.'' dediler, ''Ne demek istiyorsun?'' Ben de pek anlamıyorum diye karşılık verdim ve güldüm. Haklı olduğumu hissediyor ama açıklayamıyordum. Onun için işi şakaya vurdum. Gülmek benim için her zaman tehlike anında kaçtığım bir kapı olarak kalmıştır. Köye vardık. Hava rakı ve şıra kokuyordu. Köylüler hasadı yapmış, üzüm suyunu varillere doldurmuş, cibreden uzoyu çıkarmış, şimdi de kahvede bir tentenin altındaki çimenlerde oturuyor, uzo içiyor, pırafa oynuyor, dinleniyorlardı. Birkaçı kalktı, bize hoş geldiniz dediler, masalarına oturttular, 3 vişne şerbeti ısmarladılar ve biz yavaş yavaş konuşmayı bilimin gösterdiği mucizelere getirdik. Kağıdın nasıl yapıldığını ve gazetelerin nasıl basıldığını aklınız alabilir mi diyorduk. Büyük bir mucize. Bir ormanı kesiyorlar, odunları makinelerle taşıyorlar, onları eritiyor, hamur haline getiriyorlar. O hamur kağıt oluyor, matbaaya geçiyor ve öteki kapıdan gazete olarak çıkıyor. Köylüler kulak kabartıp dinliyor, yan masalardan kalkarak bizim masaya oturuyorlardı. Kendi kendimize onları iyi etkiledik, anlayabiliyorlar diyorduk. O sırada eşeği odun yüklü, sırık gibi biri geçerken durmuş, bizi dinlemişti. Birisi bağırdı, ''Hey Dimitros, nereye bu odunlar? Gazete yapmaya.'' O ana kadar kibarlıktan susan köylüler kendilerini kapıp koyverdiler. ''Gitsek iyi olacak.'' dedim, ''Çürük yumurtalar geliyor.'' Köylüler arkamızdan bağırıyorlardı. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Süleyman kadın mıydı, erkek mi? Yola düzülmüştük bile. İnsanları sözle aydınlatmak konusunda kaygılanmaya başlamıştık. Bir manifesto bastırmaya karar verdik. Amacımızı ve insanın görevlerini açık seçik anlatacaktık. Biriktirdiğimiz paraları alıp matbaaya gittik. Matbaacı orta yaşlı, kıvırcık saçlı, gözlüklü, geniş göğüslü ve kısa bacaklıydı. Boynunda kırmızı bir fular vardı. Manifestomuzu aldı, abartarak yüksek sesle okumaya başladı. O okudukça biz heyecanlandık. Ne iyi yazılmıştı. Ne aydınlatıcı, güçlü. Üçümüz de zafer kazanmışçasına burnumuzu havaya diktik. Kızışmış genç horozları andırıyorduk. Matbaacı, iyi iş çocuklar dedi. Neden güçlerimizi birleştirmiyoruz? Seçimlere girer, yoksullara yardım ederiz. İtiraz ettim. Biz yalnızca yoksullara değil, herkese yardım etmek istiyoruz. Amacımız daha büyük. Ama beyniniz küçük dedi matbaacı. Zenginleri etkileyebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Boşa kürek çekmeyin. Zenginin keyfi yerindedir. Ne tanrısını, ne ülkesini, ne de yaşamını değiştirmek ister. Yoksullarla işe koyulmalısınız benim sevgili horozlarım. Baskı altında olan, ezilen, keyfi yerinde olmayanlarla. Benim adım Bay Proletarya. Dediğimi yapmazsanız başka kapıya. Matbaayı terk edip konseyi topladık ama herkesin benimsediği bir karar alamadık. Arkadaşlardan biri matbaaya gitti. Önerinizi kabul edemeyiz. Bizim zengin yoksul ayrımımız yok. Herkes aydınlanmalı. O zaman cehenneme gidin sersemler diye kükredi Bay Proletarya ve manifestomuzu yüzümüze fırlattı. 9. ayrımın sonu, sayfa 129.